Ayrım 2.
Deniz kıyısında piramit biçimli bir muhteşem yapı var. Üzerine kayadan oyulmuş muazzam bir heykel oturtulmuş. Bu Sphinx'tir. Sanki koca bir kayalık da tek parça halinde oyulmuş ve tapınakla Sphinx ortaya çıkmış. Kesik tepeli piramit biçimli mabedin üzerinde bizim çok iyi tanıdığımız Sphinx yer almış. Mabet gümüşü bir renkte. Kutsal Nur'un mabedi, yani Büyük Piramidin mabedi. Sonra gene ileriye, yani çağımıza doğru dönelim ve zaman içinde yolumuza devam edelim. Yüzyıllar birbirini kovalasın, ortalık korkunç bir karanlığa bürünsün. Sular göklere doğru yükselsin, sonra tekrar çekilip uzaklaşsın. Sonra derin bir sessizlik başlasın. Sağırlaştırıcı bir sessizlik, tekrar yüzyıllar aksın, geçsin. Gene Sphinx'in karşısındayız ama bu sefer Sphinx bir deniz kıyısında değildir. Çevremiz sarı kızıl renkte, gün ışığı altında korlaşmış, küçük maden parçaları gibi parlayan kumlarla dolu. Uçsuz bucaksız bir çöldeyiz. Sphinx'in ölümsüz yüzünde önemli bir değişiklik yok. Gözleri batıya dönük, değişiklikleri umursamaz, hatta küçümser bir hali var. Ama Kutsal Nur'un mabedi görünürlerde yok. Kum denizi onu örtmüş, kaplamış. Yüzyılların, binyılların Sphinx'i artık içinde hiç kimse olmasa da ayakları altında Kutsal Nur'un mabedini tutmaya devam ediyor. Sırların kaynağı neredeydi? Bizim devrimizden önceki devirlerde hep batmış bazı uygarlıklardan söz edildiğini duymuşuzdur. Günümüze kadar gelebilen yazılı tarihi belgelerin tümü bunu doğrulamaktadır. Bütün dini yazıtlar, Kur'an-ı Kerim de dahil olmak üzere bu bilgilerle doludur. Tabii ki tüm eski toplumların geleneksel bilgileri de. İşin bir başka ilginç yanı da bir zamanlar dünya üzerinde hüküm süren bu uygarlıklarla ilgili belgelerin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün de eline geçmiş olmasıydı. Büyük bir özenle bu belgeler Atatürk tarafından incelenmiştir. Ancak ne yazık ki bu konuyla ilgili resmi makamlardan günümüze kadar hiçbir açıklama yapılmamıştır. Sadece Kanal D'de yayınlanan Sınır Ötesi programında konu kısaca da olsa kamuoyuna duyurulabilmişti. Şimdi Atatürk'ün bu belgeleri nasıl elde ettiğini sizlere aktarmak istiyorum. Atatürk ve Sırlar Bilgisi. Bize öğretilen tarih bilimi yanılıyor mu? Milattan önce 200 bin ile 70 bin arasında Büyük Okyanus'ta Mu adında bir kıta var mıydı? Bu kıtanın Avustralya'dan birkaç misli büyük olduğu, yüksek bir medeniyete ulaştıktan sonra battığı doğru mu? Atatürk bu kıta ile neden ilgilendi? Yoksa Türklerin kültür kökeni Büyük Okyanus'un derinliklerine kadar mı gidiyordu? Türklerin kültür kökenini ortaya çıkartmak Atatürk'ün en büyük isteklerinden biriydi. Cumhuriyetin ilk yıllarından sonra bu konuya büyük bir hassasiyetle eğildi. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde Türkçülük akımları tarafından yapılan çalışmalar derlendi. Atatürk'ün isteği ile birçok bilim adamı ve araştırmacı bu alanda çalışmalar yaptı. Yabancı bilim adamları ülkeye davet edildi. 1930 yılında Türk Tarih Kurumu kuruldu. Çok zengin malzeme ve bilgiler ortaya çıkarıldı. Yine de Türklerin kültür kökenleri tam olarak açıklığa kavuşamadı. Maya diliyle Türkçe arasındaki inanılmaz benzerlik. 1932 yılında emekli general Tahsin Maya Tepek Atatürk'ü ziyaret etti. Maya dili ile Türkçe arasında benzerlik olduğundan bahsetti. Mayalar Meksika'da yaşamışlar. Türkler ise Orta Asya'dan gelmişlerdi. Aradaki uzaklığa rağmen Atatürk konuyla ilgilendi. Derhal Tahsin Bey'i Meksika'ya elçi olarak atadı. Ona bu konuyu aydınlatma görevini verdi. Tahsin Bey Meksika'ya gitti. Orada kendisine Amerikalı arkeolog William Niven'in bulunduğu tabletlerden bahsettiler. Maya dilinin kökünün bu tabletlerde olduğu anlaşılmıştı. Türkçe ile Maya dili arasındaki benzerlikler de bu tabletlerde aranmalıydı. Tabletlerin ortaya çıkarttığı büyük sır. Amerikalı arkeoloğun ortaya çıkarmış olduğu tabletler Tahsin Bey'i şaşkına çevirdi. Eğer bunlar doğruysa bilinen tarih tamamıyla yanılıyor demekti. Çünkü tabletler milattan önce 200 bin ile 70 bin arasında Büyük Okyanus'ta yer almış olan bir kıtadan bahsediyordu. Bu kıtanın adı Mu'ydu. Avustralya'dan birkaç misli büyüktü. Yüksek bir medeniyete ulaştıktan sonra bir dizi depremler sonucu battığı sanılıyordu. Acaba Türklerin kültür kökeni de bu kıtadan göç edenlere mi dayanıyordu? İş gittikçe daha da ilginç bir hale bürünüyordu. Hindistan'daki tabletlerde aynı sır vardı. Tahsin Bey konuyla ilgilendikçe karşısına yeni bilgiler çıkıyordu. Bu kez kendisine İngiliz albayı James Stewart'ın Hindistan'da bulduğu tabletlerden bahsettiler. Bunlar da kayıp Mu kıtasıyla ilgiliydi. Stewart, 50 yıllık bir çalışma ile bu tabletleri çözmüş ve bu olağanüstü bilgileri 5 ayrı kitapta yayınlamıştı. Tahsin Bey öğrendiklerini ve ortaya çıkardıklarını Atatürk'e raporlar halinde sundu. Atatürk'ün konuya olan ilgisi daha da arttı. Stewart'ın Mu ile ilgili kitapları getirildi. Atatürk derhal kitapların tercüme edilmesini istedi. 60 kişilik bir tercüme heyeti çok kısa bir sürede Stewart'ın kitaplarını Türkçe'ye çevirdi. Fakat kitaplar basılmadı, daktilo edilmiş metinler halinde Atatürk'e teslim edildi. Atatürk'ün notları ve işaretlediği yerler. Tercüme edilen metinleri Atatürk'ün büyük bir dikkatle okuduğu biliniyor. Atatürk, insanın yaratılışını anlatan bölümlerle özellikle ilgilenmişti. Mu'nun insanlığın ana yurdu olduğunu, nüfusunun 64 milyona kadar çıktığını, ilk insanın orada yaratıldığını anlatan satırların altını çizmişti. Dünya üzerindeki tüm dinlerin sembollerle anlatmaya çalıştıkları bu bilgiler ışığında çok daha kolay çözülmeye başlamıştı. Atatürk, Mu'da geçen Tanrı kavramıyla da ilgilenmiş, yaratıcının insan aklıyla anlaşılamayacağı, şekillendirilemeyeceği ve adlandırılamayacağı üzerinde de durmuştu. Tercümelerde Maya dilinin yeryüzünün ana dilinden gelmiş olduğunu, tüm dillerin orada doğduklarını ve ana dilin Mu dili olduğunu belirten bölümlerin altı Atatürk tarafından çizilmiştir. Atatürk'ü ilgilendiren bir diğer bölüm ırkların kökeniyle ilgiliydi. Anadolu'daki ilk insanlar olan Karyanların asıl vatanlarının Büyük Okyanus'taki Ester Adası olduğunu anlatan bölüm yine Atatürk tarafından işaretlenmiştir. Mu'nun batışını anlatan bölümde Mu halkının Ramu bizi kurtar diye bağırmaları işaretlenmiş ve altına demek ki Ramu bir ilahtır notunu düşmüştür. Birçok Mu kökenli özel isim ve sıfatları Atatürk Türkçe ile karşılaştırmış notlar almıştı. Mu'nun demokrasi ile yönetildiğini, güneş enerjisinin aydınlatılmada kullanıldığını anlatan satırları da çizmişti. Ve bunlar gibi daha yüzlerce satır Cumhuriyetimizin kurucusu tarafından çizilmiş, işaretlenmiş, sayfa yanlarına notlar alınmıştı. Belli ki büyük bir dikkatle bu belgeleri incelemişti. Kitaplar neden basılmadı? Atatürk, James Stewart'ın iki kitabıyla özellikle ilgilenmişti. Kayıp Mu Kıtası ve Mu'nun Çocukları. Bu iki kitap Anıtkabir kitaplığında 1301 ve 1302 No ile kayıtlıdır. Daktilo ile yazılmış kitapların çeviri metinleri ise yine Anıtkabir kitaplığında dosyalar halinde bulunmaktadır. Atatürk'ün Mu ile ilgili düşüncelerini ve çıkardığı sonuçları ne yazık ki tam olarak bilmiyoruz. Çünkü 1935'ten sonra sinsice ilerleyen hastalığı ona fazla zaman tanımadı. 1967'ye kadar Türk Dil Kurumu arşivinde daha sonra Anıtkabir kitaplığına getirilen bu çeviriler hala basılmamıştır. Öylece durmaktadır. Atatürk'e kitapları sağlayan Tahsin Maya Tepek, Meksika'da araştırmalar yaparken Maya, Aztek, İnka uygarlıklarının Türklerde kullanılan eşyalara benzer eşyalar kullandıklarını öğrenmişti. Ayrıca davullar ve kalkanlar bizimkilere çok benziyor ve üzerlerinde ay yıldız sembolleri bulunuyordu. Tahsin Bey'in tüm çalışmalarını belge ve fotoğraflarla birleştirerek 3 cilt defter halinde Atatürk'e yolladı. Bunların nerede olduğu bilinmiyordu. Uzun araştırmalarım sonucunda bu belgeleri Türk Dil Kurumu'nun kitaplığında buldum. Halen 56 ve 57 numaralı kayıtlarda bunlar muhafaza edilmektedir. Bu değerli çalışmaların hiçbiri maalesef basılmamıştır. Oysa ki bu belgeler dünya kültür tarihine ışık tutan eşsiz bilgilerle doludur. gerek dünya dinlerinin kökenini, gerekse dünya insanlık tarihinin bilinmeyen yönlerini aydınlatan bu belgeler hakkında mutlaka kamuoyuna ayrıntılı bilgi verilmelidir. Gerek Schuwart'ın kitapları, gerekse Tahsin Mayatepe'nin çalışmaları basılıp yayınlandığı zaman Atatürk'ün düşüncelerini belki daha iyi anlayabiliriz. Aksi takdirde bu eserlerde Atatürk'ün gizli kalmış düşünsel yönleriyle beraber Anıtkabir'in sessizliğinde uyumaya devam edeceklerdir. Aynen Muğ kıtasının kalıntılarının Büyük Okyanus'un derinliklerinde beklediği gibi. Şimdi bu belgelerden de edindiğim bilgiler ışığında sizlere Muğ ve Atlantis uygarlıkları, daha sonra da bu uygarlıkların bizim uygarlığımıza olan etkilerini kısaca özetlemeye çalışacağım. Kayıp uygarlıklar ve kayıp sırlar. Bizim bilmediğimiz bazı sırlara eskilerin vakıf olduklarını kabul etmek zorundayız. Bu sözler 20. yüzyılın önemli bilim adamı olan Einstein'a aittir. Evet, ister kabul edelim, ister etmeyelim, ancak tarihin geçmiş devirlerine doğru uzandıkça eskilerin bizim bilmediğimiz sırlara sahip olduklarını görüyoruz. Böylelikle Einstein'ın bu konuda da haklı çıktığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Kimdi bu eskiler? Bu eski insanlar Atatürk'ün de izlerine rastladığı Muğ ve Atlantisli bilgelerdi. Muğ ve Atlantislerin maddi ve manevi alanda son derece ileri seviyede bilgilere sahip oldukları, günümüze kadar gelen yazılı belgelerle kendini göstermektedir. Örneğin M.S. 8. yüzyılda Mahavira'yı yazan Bahavabuanti'nin anlattıkları bu sırların Hind'in saklandığı sırlarda açıkça bilindiğini gösterir. Günümüze kadar gelebilen bu belgede şunlar yazılıdır. Kutsal bilimin sırları ancak inisiyelerce malumdur. Binlerce yıldan beri ermişler, Brahma ve başkaları bunları gördüler ve öğrendiler. Kirichachva, Mu bilim rahiplerinin, gizli bilimlerinin bütün sırlarını açıklamıştı. Bana da bunları Vichvamitra söyledi. Gene Mahavira'nın 5. bölümünde Pushpaka denilen bir çeşit hava taşıt aracıyla insanların taşındığı anlatılır. Ayrıca bu hava taşıt araçlarının gece seferlerini yaparken birer yıldız gibi parladıkları belirtilmektedir. Öte yandan Hint Yoga Sutrası Ağıçvaryalardan söz eder. Ağıçvarya bir insanın sahip olduğu halde kullanmasını bilemediği yeteneklerini öğretme bilimidir. Yoga Sutra aşağıda yazılı olan bilim türlerinin Nakallerden yani Mu'da hem rahip hem de bilgin sıfatıyla yaşayan bir sınıftan Mu bilim rahiplerinden alınmış olduğunu yazar. Hint Ağıçvaryaları 7 bölüm halindedir. 1. Amma. Düşünce gücüyle maddeleri ufaltıp büyütülebilmek. Maddeler üzerinde çeşitli etkilerde bulunmak. 2. Lakima. Cisimleri hafifletmek ve havada durdurabilmek. 3. Prapte. Zaman sınırlarını aşarak çeşitli yerlere ulaşmak ve düşünce nakli. 4. Prakamya. İrade yolu ile gaz, sıvı ve katı cisimler arasından geçebilmek. 5. İçitritva. Maddelerin özelliklerini değiştirme. 6. Sohtart. Kendi bedenine ikinci bir ruh sokabilmek. 7. Atartvaç. Görünmez olabilmek. Şu küçük alıntıda bile bir zamanlar ne denli inanılmaz bilgilerle insanların yetiştirildikleri ortaya çıkmaktadır. Günümüz parapsikoloji biliminin ilgilendiği bu çalışmalara verilen isimleri ben de size parantezlerle yukarıda aktarmaya çalıştım. Bu bilimlere öğreten Mu bilim rahiplerinin ne denli bir kudrete sahip olduklarını hayal etmek bile insanın içini ürpertmeye yetmektedir. Daha sonra okyanusun sularına gömülen bu uygarlıklar batmadan önce kendi kültürlerini çevre kıtalara yaymışlardı. Orta Amerika'ya, Orta Asya'ya ve Afrika kıtasının kuzey bölgesine yani Mısır'a yaptıkları yoğun göçlerle ellerinde bulundurdukları sırları bu bölgede yaşayanlara aktarmışlar ve onları gerek bilim alanında gerekse din alanında eğitmişlerdi. Bu sırlar Mısır'a nasıl geldi? Ezoterik kayıtlardan Bu sırların Mısır'a gelişinin Atlantisli bir bilge olan Thoth tarafından olduğunu öğreniyoruz. Bazı kaynaklar Thoth'tan önce yine bir Atlantisli bilge olan Osiris'in de Mısır'a gelmiş olduğunu söyler. Mısır'a gelen bu bilgiler son derece gizli tutulmuş ve altın çağın ilahi sırları olarak muhafaza edilmiştir. Daha sonra bazı dinlerin ortaya çıkmasında belirleyici bir fonksiyon da gören bu bilgiler, açık bir şekilde değil, üstü örtülerek, şifrelendirilerek halka anlatılmıştır. Dünya üzerindeki mitolojilerin ve birçok dinin ortaya çıkışı işte bu sırlara dayanır. Ancak gerek dinlerin, gerekse mitolojilerin içindeki bilgilerin şifresi, geniş halk kitleleri tarafından anlaşılamadığı için özellikle yurdumuzda bu konuda yeterli bilgi edinilememiş ve dinlere gerekli şekilde yaklaşılamamıştır. Mu uygarlığı, uzaylılar ve gizemli haritalar. İlk olarak Atatürk'ün yurdumuza kazandırdığı Mu uygarlığı ile ilgili belgeleri ilk kez Anıtkabir kitaplığında incelediğimde, doğrusunu söylemek gerekirse gözlerime inanamamıştım. Burada büyük bir tarih ve cevaplanamayan sorulara ışık tutacak çok değerli bilgiler bulunmaktaydı ve ne yazık ki bunlarla kimse ilgilenmiyordu. Bu belgeler ışığında konumuza devam edelim. Mu topraklarında yaşayan 64 milyon nüfusun hepsi tek bir çatı altında toplanmışlardı. Başlarında bulunan hiyerarşik şef Ramu olarak anılmaktaydı. Mu uygarlığının bir diğer adı da Güneş İmparatorluğu idi. Halk Ramu'ya karşı sonsuz bir saygı duymakta ve onu maddi ve manevi yönetimin şefi olarak görmekteydiler. Şu anda Meksika Müzesi'nde saklanmakta olan ve bundan 15 bin yıl öncesinde yazıldığı tespit edilen tabletlerden birinde şöyle yazmaktadır. Bu tapınak Mu'nun temsilcisi Ramu'nun hükmü altındadır. Tanrı'nın gözleri gece ve gündüz her şeyi görür ve Ramu'nun ağzı vasıtasıyla doğruyu söyler. Bu tablet uzun bir süre Tibetli rahipler tarafından muhafaza edildikten sonra William Niven'e teslim edilmiştir. Gerek Niven'in gerekse de Atatürk'ün araştırdığı Schwartz'ın bulguları birbirleriyle tamamen örtüşüyordu. Her iki araştırmacı da farklı yerlerde aynı belgelere ulaşmışlardı. Bu belgeler Mısır, Hint ve Tibet mabetlerinde yüzyıllardır rahiplerce muhafaza edilen belgelerce de doğrulanmaktaydı. Elde edilen bilgiler yan yana getirildiğinde, dünya üzerinde bir zamanlar son derece ileri seviyeli uygarlıkların yaşamış olduğu net bir şekilde ortaya çıkıyordu. Ortaya çıkan bir diğer bulgu da o dönemlere ait uygarlıkların uzaylılarla yakın temasta bulunduklarıyla ilgiliydi. Tüm belgeler bunu ispat edecek nitelikteydi. Bu sır ilk defa yurt dışında ortaya çıktığında geniş yankılara sebebiyet vermiş ve birçok araştırmacıyı bu alanda incelemeler yapmaya sevk etmiştir. Ünlü araştırmacı yazar Peter Klosimo, Timeless Earth adlı kitabında eski Hint yazısından bahseder. Ulaşılmaz yüksekliklerden hızla inerken çıkardığı gök gürültüsü gibi sesi ve gökyüzü ateş dilleriyle dolduran alevlere bürünmüş olarak ateşin oğullarının arabası, parlak yıldızdan gelen alev tanrılarının arabası göründü. Gobi denizinin yemyeşil ve göz kamaştırıcı mis kokulu çiçeklerle örülü Akadası üzerinde durdu. Arkeolog Harold Wilkins aynı şekilde büyük beyaz yıldızdan inmiş insanların Gobi denizindeki adaya yerleştiğini ve adayı yeraltı galerileriyle karaya bağladıklarıyla ilgili her türlü kanıt bilimsel olarak mevcut demektedir. Ele geçirilen belgeler arasında eski gök haritaları da vardır. Tibet yörelerinde bulunan bu haritalarla ilgili kamuoyuna ilk açıklama Peter Klosimo tarafından yapılmıştır. Timeless Earth adlı kitabıyla bu konuyla ilgili Klosimo şunları yazmaktadır. Bir süre önce Himalayaların eteklerinde Bohistan mağaralarında bir gök haritası ele geçirilmişti. Astronomlar bu haritanın doğru olmakla birlikte bizim çizdiğimiz haritalara uymadığını fark ettiler. Niçin? Evet, niçin bu haritalardaki yıldızlar 13 bin yıl önceki konumlarında dizilmişlerdi? Bu harita 1925 yılında National Geographic magazinde yayınlanmıştır. Buna benzer bir başka olay da 1778 yılında meydana gelmişti. Paris Belediye Başkanı ve Fransa Kraliyet astronomlarından Jean-Sylvain Böle'ye misyonerler tarafından Hindistan'da bulunan bazı haritalar getirildi. Haritaları inceleyen astronom, bu haritaların binlerce yıl önce yapılmış olması gerektiği sonucuna vardı. Haritalar Hindistan'da yapılmış olamazdı çünkü oradan görülemeyecek yıldızları da kapsıyordu. Astronom yaptığı hesaplar sonucunda haritaların çizildiği noktayı saptayabildi. Bugün Gobi Çölü'nün uzandığı bölgeydi burası. Astronom çok haklı olarak Hintlilerin bu haritaları kendi uygarlıklarından çok daha eski ve ileri seviyeli bir uygarlıktan miras almış olmaları gerektiği sonucuna ulaştı. Orta Asya efsanelerinde de Gobi Çölü'nün önemi büyüktür. Efsanelere göre çok eski zamanlarda Gobi Çölü'nün yerinde, bunu jeoloji de doğrulamaktadır, büyük bir deniz bulunmaktaydı. Çin bilgelerinin anlattıklarına göre bu denizde mavi gözlü ve sarı saçlı beyaz insanların yaşadığı bir ada vardı. Efsaneler ve gizli sırlar bilgisine sahip rahipler bu adada yaşayanların gökyüzünden geldiklerini söylerler. Bu bilgiler ezoterik kaynaklarla ifade edilen bu bilgilerle de paralellik gösterir. Ezoterizme göre Mu halkına uzaydan gelen bilgiler kozmik sırlar açıklamışlar ve onları eğitmişlerdir. Rus profesör arkeolog Kostov Gobi Çölü'nde kadim Kaharakoto kentinin kalıntılarında kazılar yaparken bir mezara rastlamıştı. Yapılan hesaplar bu mezarda bulunan bir duvar resminin 18 bin yıl önce yapılmış olduğunu ortaya çıkarttı. Ancak işin en ilginç tarafı mezarın duvarında bulunan resmin tamamen Mu yazıtları ve sembolleriyle dolu olmasıydı. Bütün bunların anlamı neydi? Mu uygarlığının elindeki sırların içeriği nelerle doluydu? Bu sırları bizim devremiz uygarlıklarına nasıl aktarmışlardı? Bunları ortaya çıkartmak mümkün mü? Tekrar geri dönmek üzere, şimdilik konuyu burada noktalıyoruz.